Ayrım 16.
Bu anlamdaki sorumluluğa nokta nokta ile sorumluluk da denilmektedir. Mal varlığı ile sorumluluk, sınırsız ve sınırlı sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılır. 1. Sınırsız sorumluluk, tam sorumluluk. Borçlu, kural olarak taraflar aksini kararlaştırmamışlarsa veya kanun aksini emretmemişse, borçlu bütün malları ile sorumludur. Dipnot, Oğuzman Borçlar Hukuku 1995, sayfa 14, Eren F. Borçlar Hukuku C1, 1989, sayfa 101, Tekinay Akman, Burcuoğlu Borçlar Hukuku 1993, sayfa 18 VD, Reisoğlu Borçlar Hukuku 1993, sayfa 32 VD. Buna borçlunun şahsi sınırsız sorumluluğu denir. Örneğin, mirasçılar ölen kimsenin borçlarından sınırsız olarak şahsen kendi mallarıyla sorumludurlar. Aynı şekilde bir kolektif şirketin ortakları şirket borçlarından ikinci derecede fakat sınırsız olarak sorumludurlar. 2. Sınırlı sorumluluk. Bu durumda borçlu bütün mal varlığı ile değil, mal varlığındaki belirli malları ile veya belirli bir miktar oranında bütün malları ile sorumlu olur. Mesela mirasçı bırakmadan ölen kimsenin malları devlete kalır. Ancak devlet ölenin borcundan kendisine intikal eden mal varlığının miktarı ile sorumludur. MK 571. Bir limited veya anonim şirketin ortakları şirket borçlarından şirkete koydukları sermaye miktarı ile sınırlı olarak sorumludurlar. Bir başkasının borcu için rehin veren kimse, borçlunun borcunu yerine getirmemesi halinde sadece rehin verdiği şey ile sorumludur. Buna eşya ile sınırlı sorumluluk denilmektedir. Kefil, kefalet akdinde yazılı olan miktar ile sorumludur. 3. İlamlı ve ilamsız takip. İcra takibi ilamlı ve ilamsız icra olmak üzere iki şekilde yapılır. A. İlamlı icrada alacaklının elinde borçluya karşı alınmış bir mahkeme ilamı vardır. Alacaklı, borçlunun ifaya mahkum edilmesi için ifa davasını açmış ve kazanmıştır. Borçlu, 7 gün içerisinde borcunu yerine getirmezse, ilam icra dairesi tarafından zorla yerine getirilir. Başka bir ifadeyle alacaklı, devletin cebri icra organları, icra dairesi eliyle, borçlunun mallarına el koyar, malları satış yoluyla paraya çevirtir ve satış bedelinden alacağını alır. Geriye bir şey kalırsa borçluya iade edilir. Buna bireysel icra, icra takibi denir. Resmen düzenlenen noter senedi, takip hukuku yönünden bir mahkeme ilamı hükmündedir. Senet doğrudan doğruya icraya konabilir. B. Sadece para ve teminat alacakları için öngörülmüş olan ilamsız icrada alacaklı ayrıca mahkeme ilamına gerek olmaksızın icra dairesine başvurabilir. Ancak borçlu ödeme emrine itiraz ederse alacaklının icra takibine devam edebilmesi için ifa, eda davası açması gerekir. 4. Borçlunun borcunu yerine getirmesinin tarihi gelişimi. Borcun yerine getirilmesinin gelişiminde iki aşama vardır. A. İlk devirlerde bir borç ilişkisi meydana geldiği zaman borçlu, borcunu yerine getireceğini alacaklıya göstermek için ona akrabalarından birini rehin olarak verirdi. Sonraları borçlu kendisini rehin olarak bırakmaya başlamıştı. İlk zamanlarda borç ödenmediği zaman alacaklının kendisine karşı sorumlu olan rehineyi öldürmek veya sakatlamak hakkı vardı. Roma hukukunda 12 levha kanununda bu konuda sert hükümler bulunuyordu. Sonradan bir kimsenin alacağını zorla borçlunun bedeninden almasının ekonomik olmadığı ve sadece alacaklının intikam, öç alma duygusunu tatmin ettiği anlaşıldı. Bunun yerine kölelik sistemi kabul edilerek alacaklı borçlunun çalışmasından yararlanmaya başladı. Daha sonra kölelik yerine borçlu borcunu ödeyene kadar alacaklı tarafından hapis edilmeye başlandı. Bundan amaç borçlunun yakınlarının borçluyu hapisten kurtarmak için borç alan parayı bulmaya gayret etmelerini sağlamaktı. Bu iş için daha sonraları özel hapis yerine resmi hapis söz konusu oldu ve borçlu devlet tarafından hapishanelerde ve kalelerde hapsedilmeye başlandı. Hapis usulü 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kaldırılmaya başlandı. Türkiye'de de 1879 tarihli icra kanunu borç için hapis usulünü öngörüyordu. Borçlu, ödeme imkanına sahip olduğu halde ödemezse en çok 3 ay süre ile hapsediliyordu. 1929 tarihli icra iflas kanunumuz ise borç için hapis usulünü nafaka borcu hariç kaldırmıştır. B. Borçlunun kişiliği ile sorumlu olması yönteminin doğru olmadığının anlaşılması üzerine borçlunun mal varlığına el koyma yöntemi ortaya çıktı. Borçlu, borcunu ödemediği zaman mal varlığına el konulur ve sattırılarak borç ödenir. 2. Tazminat. Geniş anlamdaki sorumluluğun, yani haksız fiil ve akdi sorumluluğu kapsayan sorumluluğun doğal sonucu tazminattır. Bu sorumluluk, başkasına zarar vermeme şeklinde ifade edilen emredici ilkeye dayanır. Failin veya borçlunun kusurlu bir hareketi sonucunda başkasına bir zarar verilmişse, bu zararın kural olarak eşdeğer miktarda tazmini gerekir. Bu anlamda sorumluluk, failin bir haksız fiilde bulunduğu için haksız fiil sorumluluğu veya borçlunun akdi yerine getirmemesi sebebiyle akdi sorumluluk, tazminat ödemekle yükümlü olmasıdır. BK 41 ve 96. O halde tazminat uğranılan zararın giderilmesi için öngörülen bir yaptırımdır. Bu geniş anlamda sorumluluk hukuku kavram olarak tazminat hukuku deyimi ile eşdeğerlidir. 1. Haksız fiil sebebiyle tazminat. Hukuka aykırı, yani hukuk düzeninin onaylamadığı bir eylemde bulunan kimse, bu eyleminden dolayı başkalarına verdiği zarardan sorumlu olur. Nokta nokta den sorumluluk. Bu anlamda sorumluluk tazminatla yükümlü olmak demektir. Aralarında önceden mevcut bir hukuki ilişki bulunmaksızın bir kimsenin diğerine, hukuk düzeninin onaylamadığı bir eylemin yaptırımı, verilen zararın tazmini borcudur. Buna sözleşme dışı sorumluluk da denilir. Dipnot, Tandoğan H., Türk Mesuliyet Hukuku 1961, sayfa 7 ve D. Kusura dayalı subjektif sorumluluk, dar anlamda haksız fiil, bir kimsenin hukuka aykırı ve kusurlu bir fiiliyle başkasına zarar vermesidir. Bunun yaptırımı ise tazmin yükümlülüğüdür. Zarar veren kimsenin kusuru yoksa, zarar gören kimse sadece tecavüzün önlenmesini veya tekrardan kaçınılmasını isteyebilir. Borçlar Kanunu'nun 41. maddesinde ifadesini bulan genel kurala göre gerek kasten, gerek ihmal yahut tedbirsizlikle diğer kimseye zarar veren kişi o zararı tazmin etmekle yükümlüdür. O halde haksız fiilin unsurları şunlardır. A. Hukuka aykırı, haksız bir fiil. Hukuka aykırılık bir fiilin objektif hukuk kurallarını ihlal etmesidir. Bir fiilin hukuka aykırı olup olmadığını tespit etmek için iki görüş ileri sürülmüştür. Dipnot, Tandoğan sayfa 17-18, Eren cilt 2 3. bası 1989 sayfa 128-131, Oğuzman Borçlar sayfa 471-472, Tekinay Borçlar sayfa 647 ve D. Sübjektif görüşe göre zarar veren failin, kimsenin başkalarına zarar veren bir davranışta bulunmaya hak ve yetkisi bulunmadıkça o fiil hukuka aykırıdır. Bu teoriye göre hukuka aykırılık haksızlıktır. Buna karşılık Türk-İsviçre hukukunda hakim olan objektif veya normatif teoriye göre hukuk düzeninin kişilerin mal varlığını veya kişi varlığını, değerini korumaya yönelik yasaklayıcı hukuk kurallarına aykırı hareket, hukuka aykırı bir fiildir. Kişilik hakkına tecavüzün sonuçlarını düzenleyen Medeni Kanunumuzun 1988 tarih ve 3444 sayılı kanunda değişik 24 taksim 2. maddesine göre de şahsiyet hakkı ihlal edilenin rızasına veya üstün nitelikte bir özel ya da kamu yararına veya kamunun verdiği bir yetkiye dayanmayan her tecavüz hukuka aykırıdır. hakkın kötüye kullanılması suretiyle zarar verilmesi halinde de hukuka aykırılık söz konusudur. Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran sebepler şunlardır. Bir kimse başkasına zarar verirken kamu yetkisini kullanıyorsa, kaçak mallara el konulması, haciz sırasında zarar verilmesi gibi. Zarar gören kimsenin ahlak ve kişilik haklarına aykırı olmamak şartıyla zarara razı olması, organ naklinde mirasçıların onayının alınması gerekir. Hastanın iğne ile ölmeye rıza göstermesi, kişilik haklarına aykırı olduğundan hukuka aykırılığı kaldırmaz. Meşru savunma BK 52 taksim 1 ve iztirar halidir. BK 52 taksim 2 ve hak sahibi tarafından hakkın kendi kuvveti ile korunmasıdır. Dipnot, bakınız aşağıda bölüm 5, 6, 2. B. Kusur. Kusur, failin iradesine dayanan bir hareket tarzının hukuk düzenine uymamasıdır. O halde, hukuk düzeni tarafından onaylanmayan hareket tarzının kendisi kusurdur. Hukuka aykırı sonucu önlemek için gerekli iradeyi göstermeyen kimse kusurludur. İşte kusura dayalı sorumluluğun esasını hukuk düzeninin herkesten beklediği belirli bir davranış biçimine o kimsenin uymamasını teşkil eder. Bu bakımdan kusur, sorumluluğun hukuk düzenine aykırı hareket eden kişiye yükletilmesini haklı gösteren sebeptir. Bu nedenle zarar veren kişinin sorumluluk, kusur ehliyetine haiz olması gerekir. Kusur ehliyeti için temyiz kudreti gerektiğinden bundan yoksun olan bir kimseye kusur yükletilemez. Kusurlu hareketin kast, ihmal ve tedbirsizlik olmak üzere muhtelif dereceleri vardır. Dipnot Tan Doğan sayfa 47-61. AA. Kast, kusurun en ağır derecesidir. Kast, zarar veren kimsenin hukuka aykırı sonucu önceden düşünmesi ve istemesidir. Kast eşittir, düşünme artı isteme yani iradedir. Zarar veren kimse davranışının sonucu üzerinde hataya düşerek bir davranışta bulunmuşsa, örneğin lastiğini patlattığı bisikletin kendisine ait olduğunu sanmışsa, kasıtlı hareketten söz edilemez. BB, ihmal ve tedbirsizlik, davranışta bulunan kimsenin hukuka aykırı sonucu istememekle birlikte, bu sonucun meydana gelmemesi için şartların gerekli kıldığı dikkati ve özeni göstermemektir. İhmal eşittir, önceden öngörme artı özenin gösterilmemesi veya önlemin alınmamasıdır. İhmalin ölçüsü kişinin subjektif nitelikleri değil, fakat makul bir insanın aynı durumda yapacağı hareket tarzıdır. İlke olarak verilen zararın tazmini kusurlu harekete dayanırsa da, bazı hukuk sistemlerinde kusur olmasa dahi zarara sebebiyet vermesi, dar anlamda haksız fiil dolayısıyla failin kusursuz, objektif sorumluluğu kabul edilmektedir. Türk hukukunda da başlıca objektif sorumluluk halleri istihdam edenin sorumluluğu BK 55, gayrimenkul malikinin sorumluluğu BK 58 ve hayvan idare edenin sorumluluğudur BK 56. Kusursuz sorumluluğun bir diğer esası BK 54'te öngörülen hakkaniyet sorumluluğudur. Burada temyiz kudretinden yoksun olanlar hakkaniyet gereği sorumlu tutulmuşlardır. Bunun yanında tehlikeli işler gören kişiler de üçüncü kişilere verebilecekleri zararlardan kusurlu olmasalar dahi sorumludurlar. Tehlike sorumluluğu. Türk hukukunda motorlu taşıt işletenlerin sorumluluğu tehlike sorumluluğuna dayanır. C. Zarar. Klasik bir tanıma göre geniş anlamda zarar, hukuken korunan maddi ve manevi varlıkların, haksız fiilin işlenmesinden önceki ve sonraki durumları arasında meydana gelen eksilmedir. Zarar, bir kimsenin mal varlığında iradesi dışında meydana gelen eksilmedir. Başka bir deyişle, bir kimsenin mal varlığının aktif kısmındaki aynı haklar, alacak hakları, fikri haklar, eksilme, evin yanması, camın kırılması gibi veya pasif kısımdaki borcun çoğalmasıdır. D. Fiil ile zarar arasında uygun nedensellik ilişkisinin bulunması. Uğranılan zararın tazmin edilebilmesi için kusurlu hareket ile uğranılan bu zarar arasında bir nedensellik ilişkisinin bulunması, yani zararın işlenen fiilin bir sonucu olarak ortaya çıkması gerekir. 2. Akde aykırılık sebebiyle tazminat, akdi sorumluluk. Önceden kurulmuş bir hukuki ilişkide taraflardan birisinin bu ilişkinin kendisine yüklediği borçları gereği gibi veya zamanında yerine getirmemesi akde aykırılıktır. Dipnot, akdin kuruluşu sırasında var olan imkansızlık, akdin kesin hükümsüzlüğüne sebep olur. BK 20. Akde aykırı olarak borcunu kusuru ile yerine getirmeyen kimsenin tazminat ödemekle yükümlü olmasına akdi sorumluluk denir. Bunun yaptırımı, kusuru ile akde aykırı hareket eden kimsenin tazminat ödemesidir. BK 96. maddesine göre, alacaklı hakkını kısmen gereği gibi veya tamamen istifa edemediği takdirde, borçlu kendisini hiçbir kusurun isnat edilemeyeceğini ispat etmedikçe, bundan doğan zararı tazmin etmek zorundadır. Borcun ifa edilmemesinde borçlunun kusuru yoksa akdi sorumluluğun yaptırımı olan tazminat ödenmez, belki borç ortadan kalkar. BK 117. Sübjektif yani başkası tarafından yerine getirilebilecek edimler borçlunun kusurlu olduğunu gösterir. Eksik ifa halinde alacaklı kısmi ifayı kabul etmekle yükümlü değildir. Kısmi ifayı reddederek yine tazminat isteyebilir. Borcun eksik yerine getirilmesi ayıplı bir ifa ise, bunun tazminat şeklinde bir yaptırım yoktur ve ayıba karşı tekeffül hükümleri uygulanır. Borçlu, borcunu kusuru ile ifa edilmesi gereken tarihte yerine getirmemişse, alacaklının ihtarı ile temerrüt haline düşer. BK 101-108. Gecikmiş ifa sebebiyle akdi sorumluluğun yaptırımı alacaklının gecikme sebebiyle uğradığı zararı tazmin etmesidir. Buna gecikme tazminatı denir. Akdi sorumluluk dolayısıyla alacaklı müsbet veya menfi zararın tazminini isteyebilir. Bu iki kavrama kısaca değinmekte yarar vardır. Menfi zarar, alacaklının akdin fesih edilmesi sebebiyle uğradığı zarardır. Yani akit yapılmasaydı uğranılmayacak olan zarar menfi zarardır. Menfi zarar şu hususları kapsar: akdin kuruluş masrafı, pul, noter, posta masrafı gibi, akdin feshedilmesine kadar ifası için yapılan masraflar, başka bir akit yapma fırsatının kaçırılmış olması dolayısıyla uğranılan zarar ve nihayet dava masraflarıdır. Müsbet zarar, akdin ifa edilmemesi veya zamanında veya da gereği gibi ifa edilmemiş olması dolayısıyla uğranılan kar mahrumiyetini de içine alan zarardır. Öyleyse sözleşme ifa edilseydi alacaklının elde edeceği kardan yoksun kalması müsbet zarardır. Örneğin satılan mal zamanında teslim edilseydi alıcı o malı bir başkasına daha yüksek fiyatla satarak kar elde edecekti. Görüldüğü gibi müsbet zarar alacaklının tam ifaya ilişkin menfaatinden yoksun kalmasıdır. 3. Tazminat şekilleri. Tazminat, maddi ve manevi tazminat olmak üzere ikiye ayrılabilir. A. Maddi tazminat. Maddi tazminat, zarar gören kimsenin mal varlığında iradesi dışında meydana gelen eksilmenin, zarar veren tarafından aynen ve nakden giderilmesi yükümlülüğüdür. Bu tanıma göre maddi tazminat, mal varlığının zarar verici fiilden sonraki durumu ile önceki durumu arasındaki farkı gidermek amacını güden bir hukuki vasıtadır. Maddi tazminatın başlıca iki şekli vardır. Bunlardan birisine karar vermek Türk hukukunda hakimin takdirine bağlıdır. AA aynen tazmin. Aynen tazmin, zarar görenin mal varlığı haksız fiil yapılmasaydı hangi durumda bulunacak idiyse onun veya para dışında benzer bir değer vermek suretiyle yerine getirilmesidir. Örneğin, yırtılan bir kitabın yerine başka bir nüshanın verilmesi veya yırtılan halının tamir ettirilmesi gibi. BB nakden tazmin. Mal varlığının zarar verici fiilden önceki ve sonraki durumu arasındaki farkın zarar parayla ödenmesidir. Nakden ödeme bir defada sermaye şeklinde tazmin veya belirli aralıklarla yani irat şeklinde tazmin olmak üzere iki türlü yapılabilir. bir kimsenin şahsına verilen zararlar, yani cismani zararların giderilmesinde adam öldürme veya vücut bütünlüğünün ihlali gibi, aynen tazmin mümkün olmadığından nakden tazmin yoluna gidilir. Zarar veren kimse, kişiliği zarar görenin tedavi masraflarını, çalışma yeteneğinin eksilmesinden doğan zararları, ekonomik ve mesleki alanda istikbalinin sarsılmasından doğan zararları nakden tazmin eder. B. Manevi tazminat. Geniş anlamda tazminat kavramının içerisine manevi tazminat da girer. Manevi tazminat, zarar görenin kişilik değerlerinde iradesi dışında meydana gelen eksilme sebebiyle çekilen manevi üzüntülerin, ıstırap ve acıların dindirilmesi ve telafisi için zarar veren tarafından ödenmesi gerekli bir miktar paradan ibaret bir tazmin şeklidir. Örneğin, kişilik hakkına haksız tecavüz edilen kimse MK 24, ismi haksız tecavüze uğrayan kimse MK 25, nişanı haksız bozulan kimse MK 85, manevi tazminat isteyebilir. Manevi tazminat talebi, genel hüküm niteliğine haiz borçlar kanunumuzun 4.5.1988 tarih ve 3444 sayılı kanunla değişik 49. maddesiyle düzenlenmiştir. Bu maddeye göre şahsiyet hakkı, hukuka aykırı şekilde tecavüze uğrayan kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat namıyla bir miktar para ödenmesini dava edebilir. Böylece manevi tazminat talebi için değişiklikten önceki kusurun özel ağırlığı aranmamakta, ihmal, tedbirsizlik gibi kusurun herhangi bir derecesi yeterli sayılmaktadır. Maddi ve manevi zararın miktarı kusurun ağırlığına göre değişir. Zarar görenin kendi kusuru da varsa ortak kusur, tazminat miktarı azaltılır ve hatta tamamen kaldırılabilir. BK 44. 4. Ticaret hukukunda haksız rekabet sebebiyle tazminat. Genel olarak haksız rekabet, aldatıcı hareket veya iyi niyet kurallarına aykırı diğer biçimlerde ekonomik rekabetin kötüye kullanılmasıdır. TK 56. Bu tanımdan hareket ederek haksız rekabetin söz konusu olabilmesi için yapılan rekabetin ekonomik değer taşıması, haksız rekabet edene ekonomik bir yarar sağlaması, haksız rekabette bulunanın iyi niyet kurallarına aykırı hareket etmesi, iyi niyet kurallarına aykırı hareketler TK 57'de sayılmıştır, rekabet hakkının kötüye kullanılmasıdır. Haksız rekabetin yaptırımı TK 56-58 maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre haksız rekabete uğrayan kimse bunun önlenmesini veya haksız rekabet edenin kusuru varsa maddi ve manevi tazminat isteyebilir. Dipnot: fikri hakların patent ve marka sahiplerinin bu haklarının ihlal edilmesi halinde yaptırım konusundaki 1995 tarih ve 551 ve 556 sayılı kararnameler için bakınız bölüm 5, 2, 3, D.